Ayrım 21.
Sayfa 184. Ama aynı zamanda belli bir düş kırıklığı da duyuyorsun. Tam gerçekten ilgilenmeye başladığın sırada, tam o sırada, yazar çağdaş yazı sanatında adetten olan, büyük ustalık numaralarından birini sergilemeye başlayarak, bir paragrafı sözcüğü sözcüğüne yineliyor. 32. Ama o da ne? Okurun, yazarın sanatını konuşturduğunu sandığı pasajlar, o ana kadar okuduklarının aynen tekrarıdır. O zaman sayfa numaralarına bakmayı akıl eder. Ve görür ki kitapçı kendisine kusurlu ciltlenmiş bir kitap satmıştır. Elindeki kitaptaki bütün sayfalar aynı formanın tekrarıdır. Burada yazara olduğu kadar okura da yönelik bir şaka vardır. Eğer mekanik bir yanlışlık bile sanat olarak algılanabiliyorsa, okur belki de dizginlerini yazar denen o büyücüye biraz fazla kaptırmıştır. Bu durumda okurun ilk tepkisi kitabı fırlatıp atmak olacaktır. Ama sükunetle düşününce yapılacak en mantıklı işi yapmaya karar verir ve kitap koltuğunun altında kitapçının yolunu tutar. Okur elindeki kitabın Calvino'nun kitabı olmadığını, bir ciltleme hatası yüzünden başka bir kitap okumakta olduğunu öğrenir. Ne var ki o artık okumakta olduğu kitaba devam etmek istemektedir. Kitapçı da kendisiyle aynı dertten mustarip Ludmilla ile tanışır. İkisi de kusursuz kopya diye kendilerine verilen kitabı alarak kitapçıyı terk ederler. Ama birbirlerinin telefon numaralarını da alırlar. Dante'nin İlahi Komedyası'ndan beri bildiğimiz o en edebi temayı anımsarız. Kitap çöp çatandır. Okur eve gelir gelmez heyecanla kitabını okumaya devam eder. Gel gör ki elindeki okumaya başladığı kitabın devamı değildir. Ama bütün bunlar olurken okuma serüveni çoktan yaşam denen serüvenin parçası haline gelmiştir. Artık okurken yalnız değilsin. Şu an seninle kitabı açmakta olan öteki okuru düşünüyorsun. Şu anda okunması gereken roman belki de yaşanabilecek olan romanla üst üste biniyor. Seninle onun arkasındaki öykünün devamı ya da daha doğrusu olası bir öykünün başlangıcı. Dünden beri işte böyle değiştin. Bir kitabı önünde duran kolayca betimlenebilecek, hiçbir tehlikeye girmeden tadılabilecek somut bir şeyi, gerçek yaşam deneyimi gibi hiç ele gelmeyen, sürekliliği olmayan, tartışmalı bir şeye yeğlediğini inatla söyleyen sen. 39. Kitapla hayat arasındaki ayrım, Jacques Le Fataliste, Diderot'un hatırlattığı gibi sorunsallaşmış bulunmaktadır. Yaşam rastlantısalsa ve bundan ancak bir cildin iki kapağının belirliliği yoluyla kaçabilecekmişiz gibi bir saflığa kapılmışsak, bu yolcu, bu okur, okuduğu her bölümün kesilmesi ve bu kesintilerin onu yeni kitaplar aramaya zorlamasıyla bu kaçışın nedenle aldatıcı olduğunu keşfedecek olan okurdur. Kitaplar dünyasının da yaşam kadar sonsuz olduğunu keşfetmek üzere olan okurdur. Ve her okuduğunun hakkını veren iyi okurdur. Daha ilk sayfalarda farkına varır ki elinde tuttuğu kitap bir gün önce okuduğu kitap değildir. Ama olsun, iyi bir hikayedir. Yavaş yavaş bu öyküyü okumaya kaptırır kendini, karakterleri öğrenir. Bu öyküde de, şimdiye dek okuduğu öyküdeki gibi birinci tekil şahıs, anlatıcı karakter vardır ve onunla doğrudan diyalog içindedir. Üstelik bu ben anlatıcı, alttan alta onunla en yeni yorumcu kuramlar çerçevesinde sohbet etmektedir. Evin her günkü kokuları, sesleri sanki beni uğurlamak için çevreme toplanmıştı. O zamana kadar tanıdığım her şeyi yitirmek üzereydim. Hem de öylesine uzun bir süre için. Bana öyle geliyordu. Gidiyordum ki geri döndüğümde hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktı. Ne de ben aynı ben olacaktım. Bu yüzden de sanki son kez veda eder gibi veda ediyordum mutfağa, eve, Ugur teyzenin knödellerine. Böylece daha ilk satırdan başlayarak algıladığın somutluk duygusunun içinde bir yitiklik duygusu, bir yok oluş sarhoşluğu var ve sen uyanık okur, bunu da algılamış olduğunu fark ediyorsun. Ta ilk sayfada bu yazının açık seçikliliği pek hoşuna gitmesine karşın, doğruyu söylemek gerekirse her şeyin parmaklarının arasından kayıp gittiğini de duyumsadın. Belki de kabahat çevirmendedir dedin kendi kendine. Yazara bağlı kalmış olabilir. Ama o deyimlerin özgün dilde taşıdıkları somut öz, ne menen bir özse, onu aktarmayı başaramadığı kesin. 43. Okurla konuşan bu karakterin çok bilmiş bir karakter olduğunu, en azından Barth'ın okurluk ve yazarlık metinleri ayrımını bildiğini ve bu ayrımın pek geçerli bir ayrım olmadığını öne sürdüğünü anlarız. Bütün gerçekçi, anlamı belirgin ve somut gibi görünen metinlerin muğlaklığa kaymasının kaçınılmaz olduğunu söylemektedir. Derridavari anlam kaymalarına da işaret ederken, yapı çözümcü okuma yöntemlerine sataştığını sezinleriz. Okuduğu kitabın başladığı kitaptan başka bir kitap olduğunu keşfeden okur, bunu Ludmilla'ya telefon etmek için bahane sayar. Zaten kitapçıdan ayrıldığından beri Ludmilla aklındadır. Onu arar ama karşısına Ludmilla'nın kız kardeşi Lotaria çıkar. Lotaria, romanda başka örneklerini de göreceğimiz kötü okurların ilkidir. Kitaba yaklaşımı yalnızca entelektüeldir. Zevk almak için değil, incelemek ve ukalalık etmek için okur. Tabii ki üniversitede edebiyat doktorası yapmaktadır. Lotaria, yazarın çağcıl düşünce eğilimleriyle bir çözüm bekleyen sorunlar karşısındaki konumunu öğrenmek istiyor. Senin işini kolaylaştırmak için büyük ustaların adlarını sıralıyor, onların arasında bir yere oturmalısın. 50. Kardeşi Ludmilla'yı da küçümseyen bir ukaladır o. Ludmilla roman üzerine roman okur ama sorunlara açıklık veremez. Bana bu bir zaman israfı gibi geliyor. Size öyle gelmiyor mu? 51. Ama sonradan göreceğimiz gibi yazarın arzuladığı okur Lotaria değil Ludmilla'dır. Lotaria okuru üniversiteye davet eder. Orada kitaplar bilinçli bilinçsiz her türlü düzgüye göre çözümlenir. Egemen cins, sınıf ve kültürün baskısıyla süren bütün tabular yıkılır. 51. Onun bu davetini reddeden okur, Ludmilla bir profesöre danışmayı teklif edince kabul eder. Botno Ugar dilleri profesörü Uzituzi ile buluşma kararlaştırılır. Gerçekte bu Ludmilla'yı bir kere daha görmek için bahanedir. 53. Üniversitede okur ilginç biriyle, Irnerio ile tanışır. Irnerio, okumayan adamdır ama kitaplara da meraklıdır. Onları kesip biçerek grafik desenler yapar. Okur, önce böyle bir adamın nasıl olup da iyi bir okur olan, Ludmilla ile arkadaş olabileceğini anlamazsa da, kalbine saplanan kıskançlık sızısına da engel olamaz. Botno Ugar dilleri uzmanı Profesör Uzituzi'nin ofisine girdiğinde yarım kalmış iki romandan çok Ludmilla'yı merak etmektedir. O iki romanın kadın karakterleri birer arzu nesnesi olarak birleşmiş ve Ludmilla'ya dönüşmüşlerdir. Profesör Uzituzi raflardan eski ince bir kitap çeker, tozlarını üfler ve yüksek sesle tercüme ederek okumaya başlar. Okurumuz daha ilk cümleden bu kitabın kaybedip de peşine düştüğü kitap olmadığını anlamıştır. Ama Ludmilla gelinceye kadar o ofiste kalmaya kararlıdır. Onun için Uzituzi'nin çevirisini dinlemeye başlar. Profesör Uzituzi'nin çevirdiği anlatı bir güncedir fakat okurun aradığı metin değildir. Yepyeni bir öyküye daha başlanmıştır. Bu kez gösterge bilimin alanına girdiğimizi fark ederiz. Dünyanın bana söylemek istediği bir şey, ulaştırmak istediği bir takım iletiler, işaretler, uyarılar olduğuna inanmaya başlıyorum. Bana her şeyin anlamlarla yüklü göründüğü günler var. Başkalarına iletmenin, anlatmanın, sözcüklere dökmenin güç olduğu, bu yüzden de bana tartışılmaz görünen iletilerle, hem beni hem de dünyayı ilgilendiren ipuçları belirtiler bunlar. benim açımdan yalnızca varoluşumun dış olaylarını değil içimde, ta derinlerde olup bitenleri ilgilendiriyor. Dünya açısındansa yalnızca belli bir olayı değil, genel olarak her şeyin oluş biçimini. 60-61. Bu ağır ve abartılı sembolizmle yüklü bir anlatıdır. Sürekli resim yapan Bayan Zvida, sanki biçimsel kusursuzluk arayışını simgeler. 63. Biçimsel mükemmeliyeti abartan anlatılarla alay edildiği açıktır. Deniz kestanesi, küçük peçe, iki yabancı. Dikkatimi çekmesi muhakkak olan durumlarda sürekli siyah çıkıyor karşıma. Gecenin çağrısı olarak yorumluyorum bu iletileri. Hayatımda siyahın varlığını azaltmaya yöneldim uzun süredir. Doktorların güneş battıktan sonra dışarı çıkmamı yasaklaması, aylardır beni gündüz dünyasına mahkum etti. Ama hepsi bu kadar değil. Gerçek şu ki, gündüzün ışığında, bu yayılmış, soluk, hemen hemen gölgesiz aydınlıkta, geceninkinden de daha koyu bir karanlık buluyorum. 66-67. Yaşamın romantik anları kuşkusuz daha ilginçtir. Okurumuz Ludmilla'nın sessizce odaya girmiş olduğunu ve öyküyü dinlediğini fark eder. Okur ve diğer okur, eksik metinlerin kaderlerini bağladığı iki kişidir. Nitekim Profesör Uzituzi, bu anlatının da tamamlanmamış olduğunu söyler onlara. Yazar intihar etmiştir. Mutlak metnin ve anlamın bu dünyanın ötesinde gizli olduğuna, mutlak yazarınsa Tanrı olduğuna inanan Profesör Uzituzi'ye göre bu zaten böyle olmalıdır. Anlatılar yarım kalmalı ve yarımlığıyla okuru bu dünyanın ötesindeki anlamlara kulak kabartmaya yönlendirmelidir. Kitaplar eşiğin basamaklarıdır. Bütün Kimmer yazarları geçmiştir oradan. O zaman ölülerin sözsüz dili başlar, yalnızca ölülerin dilinin söyleyebileceği şeyleri söyleyen dil. Kimmerce, yaşayan insanların son dilidir, eşiğin dili. Oraya, öte kıyıya kulak vermek için gelin buraya, dinleyin. 77. Kimmer edebiyatı gurusu kaçık profesöre Ludmilla hemen itiraz eder. O bu dünyada ve bu dünyanın dilinde kitaplar okumak istemektedir ve dinlemekte olduğu öykünün sonunu bulmak için her türlü zahmete girecektir. Bu noktada sahneye tipik doktora öğrencisi kılık ve tavrıyla Lotario girer. Tartışmaya Kimmer dili uzmanı Galigani de katılır. Metin yarım değildir. Profesör Uzituzi yanılmaktadır. Okudukları metin bir kez Kimmer değil Kimber dilindedir. Başlık sonradan baş dönmesinden ya da rüzgardan korkmaksızın diye değiştirilmiş, yazar metni takma isimle Words Viljandi diye imzalamıştır. 79. Ezoterik edebiyatlar uzmanı iki profesör arasında birbirlerini çalıştıkları alanın şovenizmini yapmakla suçladıkları bir atışma geçer. Oysa gerek Ludmilla gerekse okur, öykünün sonunu dinlemek için can atmaktadırlar. Bu yüzden Lotario'nun peşine takılarak, Rüzgardan ya da Baş Dönmesinden Korkmaksızın adlı kitabın okunup tartışılacağı feminizm seminerinde bulurlar kendilerini. Ama daha yeni metin okunmaya başlar başlamaz anlarlar ki, bu öyküyle Profesör Uzituzi'den dinledikleri öykünün ilgisi yoktur. Bu kez öykümüz arka planı devrim olan üçlü bir aşk hikayesidir. Aynı kadına aşık iki arkadaşı konu alan öyküde Calvino, feminist yazın söylemlerinin parodisini yapar. Çünkü Irina'nın kurucusu olduğu öğretinin benimsenmesi gereken ilk maddesi buydu. Bir kadının kölesi olmayı kabul ettiğimiz ve böylece aramızda hiçbir kıskançlık duygusuna, üstünlük savına olanak kalmadığı zaman bile vazgeçemediğimiz, bizde kalan, yaşamaya devam eden, pek gizleyemediğimiz erkeklik övüncünü, o genelleşmiş dikeylik, düz çizgisellik düşüncesini bırakmak. Aşağı dedi Irina, eliyle Valeria'nın başını arkadan bastırdı, parmakları ekonomistin saman kırmızısı, yünsü saçlarının içine gömüldü, yüzünü döl yatağının hizasına kaldırmasına izin vermedi. Daha aşağı. Bu arada elmas gibi gözlerle bana baktı. Benim izlememi istedi. İkimizin bakışlarımızın da yılansı ve kesintisiz patikaları izlemesini istedi. Beni bir an bile bırakmayan bakışını üzerimde duyumsadım. Bu arada beni her an her yerde izleyen bir başka bakış daha sezinliyordum. Benden bir tek şey bekleyen görünmez bir gücün bakışı. Benden beklediği şey ölümdü. İster başkalarına getireceğim ölüm, ister kendi ölümüm. 95. Ölümcül kadın, sadomasojist ilişkiler, kadın egemenliği, çevrimsel yaşam felsefesi gibi kimi popüler, kimi feminist bazı izleklere şöyle bir dokunup geçen bu öykünün akademik analizinde parodi hicve dönüşür. Bu noktada tartışmayı açıyorlar. Olaylar, kişiler, olay yerleri, izlenimler bir kıyıya itiliyor, genel kavramlara geçiliyor. Çok biçimli, çarpık cinsellik. Pazar ekonomisinin yasaları. Anlamlaması olan yapılar arasındaki benzerlikler. Sapmalar ve kurumlar. İdiş etme. 97. Akademik analiz dinlemek yerine öyküyü okumayı isteyen okur ve diğer okur dehşetle fark ederler ki bu edebiyat seminerindeki edebiyat öğrencileri sunuşları için metni parçalayıp aralarında dağıtmışlardır. Bizim okurlara bu öykünün de sonunu okumak kısmet olmayacaktır. Doktora öğrencileri bir metne okumak için değil tartışmak için yaklaşan belki de en kötü okur örnekleridir. Okurun ve Ludmilla'nın okuma felsefesi ise belli ki Calvino'nun düşlediği ideal okurun okuma felsefesidir. Şu an en çok okumak istediğim roman diye açıklıyor Ludmilla. Tek güdüsü anlatmak isteği olan bir roman, sana herhangi bir hayat felsefesi kabul ettirmeye kalkışmadan, sanki dalları yaprakları birbirine girmiş bir ağacın gelişmesini izlemene olanak vererek, öyküleri üst üste yığan bir roman. 98-99. Artık durmadan belirip kaybolan öyküleri izlemekten başka yapacak bir şey yoktur ideal okur için. Öykünün sonunu okuyamamak çileden çıkarıcı bir şey de olsa, bu arayış sırasında sürekli yeni öykülerle buluşmak bunun acısını azaltır. Okur tekrar karışıklığın başladığı noktaya, yani yayıncıya döner. Orada işlerin sandığından da karmaşık olduğunu görür, çünkü sorun yalnızca teknik bir sorun değildir. İşin içine bir de sahtekar çevirmen girmiş, bilmediği bir dilden çeviri yapıyorum diye yayın evini dolandırmış, yaptığı çevirinin bir başka kitaptan olduğu anlaşılmış, kısaca her şey birbirine karışmıştır. Bu çevirmenin adı Marana'dır ve ister istemez bize Don Quixote'deki ikinci anlatıcının bulduğu çevirmen fikrinden esinlenmiş bir çeşitlemeyi düşündürür. Calvino bu kargaşayı Foucault ve Barthes'a hafif bir dokundurmayla geçiştirir. Kapaktaki yazarın adının ne önemi var? Dipnot. Kapaktaki yazarın adının ne önemi var? 101 sorusuyla Barthes'ın yazarın ölümüyle Foucault'un Qu'est-ce qu'un auteur? Müellif nedir? Adlı makalelerine atıf yapılmaktadır. Barthes bibliografyası için bakınız yukarıda numara 10. Foucault, Qu'est-ce qu'un auteur? Bulletin de la Société Française de Philosophie 63, 1969, çeviren Deniz Şengel ve Mine Arıman, müellif nedir, bilgi olarak sanat, olgu olarak sanatçı, yeni ontoloji, yayını hazırlayan D. Şengel ve Gülsün Kara Mustafa, İstanbul 1992-1993, sayfa 171'den 98'e. Okurun eline bir metin daha tutuşturarak onu eve yollar. Bu metin de elbette daha önce başlanmış hiçbir öykünün devamı değildir. Ama bir başka anlamda bütün öykülerin devamıdır. Ayrıca bu öykü kitaptaki en Diderovari öyküdür. Kidd'in Spanish Tragedy'si tarzında intikam kurgularına, biraz da Edgar Allan Poe'nun saplantısal intikam öykülerine gönderme yapar. Koyu Gölgede Aşağıya Bakar'ın anlatıcısı bir katil yazardır. Jojo'dan intikamını adi bir katil gibi alırken, öyküsünü sunuşunda özenlidir. Aynı anda pek çok öyküyü birden anlatıyorum çünkü benim derdim öykünün çevresini istesem anlatabileceğim, belki zaten de anlatacağım ya da kim bilir belki bir başka vesileyle zaten anlatmış olduğum, başka öykülerle doyma noktasına getirmek ve size orada belki yalnızca benim ömrüm demek olan öykülerle dolu bir alan yaratmak. İçinde her yöne tıpkı uzayda olduğu gibi hareket edebileceğiniz ve daha önce başka öyküler anlatılmadan anlatılamayacak bir öykü bulacağınız, böylece hangi yer ve andan yola çıkarsanız çıkın, hep aynı yoğunlukta anlatı malzemesiyle karşılaşacağınız bir alan. Aslında asıl anlatının dışında bıraktığım şeylere, üç boyutuyla baktığım zaman, bütün yönlere doğru dağılan orman gibi bir şey görüyorum. O orman öylesine sık ki hiç ışık geçirmiyor. Bir başka deyişle bu kez, burada öne çıkarmayı yeğlediğim malzemeden çok daha zengin bir malzeme, böylece benim öykümü izleyen kişinin ırmağın sayısız küçük dereciklere ayrıldığını ve kendisine asıl olayların ancak en son yankı ve titreşimlerinin ulaştığını görünce biraz aldatılmış gibi bir duyguya kapılırsa hiç şaşmam. Ama anlatıya başladığım zaman yaratmayı amaçladığım etkinin bu olmadığı da söylenemez. Ya da şöyle söyleyelim, yaptığım iş anlatı sanatının bir hilesini, yani elimin altındaki anlatı olanaklarının hep biraz daha altında kalmamı gerektiren sıkı ağızlılık kuralını kullanmak. 114-15. Bu pasajda okur ve yazar arasındaki en eski bağın sonsuz öyküler zinciri olduğunu anlarız. Öyle bir zincir ki ne o kendini tüketebilir ne de okurla yazar onu tüketebilir. Öyküler öyküleri, onlar da başka öyküleri doğururken, yaşamı zenginleştirmek için elimizde öyküden başka bir şey olmadığını söylemektedir bu yazar. Ki bu, yakından bakılırsa gerçek bir zenginlik, somut ve engin bir zenginlik belirtisidir.